Ayrım 4. Pusu. Jack Higgins. Sayfa 47. Roper Belfast 1991. 3. Bölüm. Roper o yılı iyi hatırlıyordu. Bunun sebebi yalnızca Portland otelindeki bombayı 9 saat etkisiz hale getirmeye çalışması değildi. Ayrıca Downing sokağı 10 numarada da havan saldırısı olmuştu. Körfez savaşı şiddetlenmişti ve hedef 7 Şubat sabah saat 10'da yapılacak olan savaş kabinesi toplantısıydı. Cüretkâr bir saldırı olmuştu. Milisler evin çok yakınından geçerek bahçeye düşmüştü. Hiç kimse saldırıyı üstlenmemiş olsa da tipik bir IRA saldırısının tüm izlerini taşıyordu. O sırada Belfast'ta bombayla amansız bir savaş veriliyordu ve tüm politikacılar yapabilecek olsa da ayrılıkçı grupların şiddeti ortalığı kasıp kavuruyordu. İnsanlar birbirlerini din adına zalimce öldürüyordu. İngiliz ordusu 22 yıllık İrlandalı Troubles'ı artık kanıksamıştı. Dipnot, Troubles. The Troubles, 1960'lı yılların sonlarından 1998'e kadar sürmüş Kuzey İrlanda'daki şiddet olaylarını anlatmak için kullanılır. İtilaf, gerilla savaşı ve sivil savaşları anlatmak için de kullanılır. Kuzey İrlanda'da yaşananlar çeşitli dönemlerde İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti ve Avrupa ana kıtasına da sıçramıştır. Çevirenin notu. Giles Roper'ın silahlar ve patlayıcılara karşı bilimsel ilgisi Sandhurst'ta harp okulu öğrencisi olduğunda da devam etti ve mezuniyetinden sonra mühimmat birliğine gönderilmesini sağladı. 1991 Tanzim subayı olarak 3. yılıydı. Rütbesi komutanlığa yükselmişti ve elinde birkaç yüz çeşit patlayıcı vardı. Birçok insan onun evli olduğunu bile bilmiyordu. İkinci dereceden kuzeni ilkokul öğretmeni Elizabeth Howard'la yaşadığı bir yaz ilişkisinden sonra Sandhurst'taki ilk yılı bir kabusa dönüştü. Düğün gecende tanıdığını sandığın biriyle yatağa girmenin ve sabah bir yabancıyla aynı yatakta uyanmanın ilk örneğiydi. Elizabeth Katolik'ti ve boşanmaya inanmıyordu. Bu yüzden düzenli olarak Roper'ın annesini ziyarete gidiyordu ve yıllardır Roper onu görmemişti. Bomba imha işinde çalışan arkadaşlarının arasındaki ölüm oranı ve daimi ölüm riski herhangi bir ilişkiyi olanaksız kılıyordu. Tüm arkadaşları gibi o da çok sigara içiyordu ve yine tüm arkadaşları gibi uygun zamanlarda çok içki içiyordu. Takıntılı davranış modellerinin ortaya çıkmasına neden olan şey garip varlıklardı. Çoğu zaman kendini bir bombayla uğraşıp monolog içinde olmayan cevapları beklerken buluyordu. Mükemmel bir kendi kendine konuşma örneği sergiliyordu. Ne de olsa bir bomba patladığı zaman dışında size cevap veremezdi. Patladığında ise verdiği cevap muhtemelen duyduğunuz son şey olurdu. Yine de Roper için onlarla konuşmak bir çeşit rahatlama yöntemiydi. Babası Roper 16 yaşındayken ölmüştü. Okumasını ve Sandhurst'a gitmesini amcası ayarlamıştı. Annesinin Shropshire'daki evde kalmasını da o sağlamıştı. Orada ücret almadan yardımcılık yapıyordu. Ama Roper'ın ordudan aldığı maaşla elinden bir şey gelmiyordu. Beklenmeyen gerçekleşene kadar da bu böyle devam etti. Annesinin abisi Arthur dayı doğuştan homoseksüeldi ve şehirde broker olduğunu kanıtlayacak bir hazineye sahipken AIDS'ten ölmüştü. Ve kız kardeşinin parayı nasıl kullanacağını bilmeyeceğini düşünerek ciddi bir mirası Roper'a bırakmıştı. Orduyu bırakabilirdi ama bırakmak istemediğini fark etti. Annesi için bir yer almak istediğinde ise olduğu yerde çok mutlu olduğunu gördü. Bomba imha işinin tehlikelerinin annesinin anlayabileceği boyutlardan çok daha ciddi olduğunu fark ettiğinde annesine ve karısına 100.000 sterlin verip onları kasabanın huzurunda bıraktı. Portland otelinden önce etrafında dönen olayların sıradan görevleriyle yüzeysel bir bağlantısı olmasına rağmen kahramanlığı dolayısıyla askeri haçla taltif edilmişti. O arada ancak dörtte biri doğru çıkan bomba ihbarlarının olduğu County Down'da küçük bir kasabada görevlendirildi. Birimin 5 cipi, bir şoförü ve koruması, bir de bomba imha uzmanı vardı. O gün ise telsizden anons yapıldı ve sadece Roper ve şoförünü bırakarak cipler ortadan kaybolmuş, birimde yeterince görevli kalmamıştı. İlk anons da ikincisi de asılsızdı. Ardından bir anons daha yapıldı. Ama bu sefer Roper isteniyordu. Bu anonsta kulağa yanlış gelen bir şey vardı. Telefondaki Londralı aksanıyla konuşuyordu. Şoförü Terry arabayı çalıştırdı. Roper, hayır bekle biraz, içim rahat değil. Bu işte bir iş var dedi. Kamuflajının altında bir Browning vardı. Üstünde bir de yeni zenginliğinin hürmetine 44'lük bir Magnum'u durdurabilecek güçte naylon ve titanyum karışımı bir yelek vardı. Terry dizlerinin üstünde bir Uzi tutuyordu. Sokağın karşısında huzur evinin yanında bir hemşire misafirhanesi vardı. Köşeden bir süt kamyonu dönerken telsizdeki ses Roper'ı tekrar anons etti. Süt kamyonu misafirhanenin önünde durdu. Mandıracı üniformasıyla iki adam kamyonda oturuyordu. Muavin koltuğunda oturan dışarı uzandı. Roper ileriye atıldığında aniden döndü, silahını çıkardı ve ateşledi. İyi atıştı, kurşun Roper'ın göğsüne çarptı ve onu cipin üstüne yığdı. Adam tekrar ateş etti. Terry'i uzisiyle çıkmaya çabalarken omuzundan yaraladı. Roper ayağa kalkmaya çalışırken tekrar ateş etti, dönüp koşmasına fırsat vermeden sol kolundan yaraladı. Roper da ona iki kez sırtından ateş ederek omurgasını parçaladı. Yelek çok işe yaramıştı. Terry'nin düşürdüğü Uzi'yi aldı, ayağa kalkıp süt kamyonuna doğru yürüdü. Şoför direksiyonun arkasından kaymış, kısmen açık muavin kapısından ateş ediyordu. Roper'ın omzuna bir kurşun isabet etti, yüzüstü yere yığıldı. Olduğu yerden şoförünün dizden aşağısının sarktığı kamyonun altını görebiliyordu. Uzi'yi önünde tutarak iki el ateş etti. Adam acı içinde çığlık attı ve misafirhanenin duvarına yığıldı. Roper onu duvarın dibinde ağlarken buldu. Elindeki Uzi'nin namlusunu adamın yüzüne tuttu. ''Nerede? Şoför mahallinde mi?''
''Evet.'' diye inledi adam.
''Ne tür? Zaman ayarlı kalem bomba mı, fünye mi, ne?''
''Git kendini becer.''
''Nasıl istersen, cehenneme beraber gideceğiz.'' Yaralı kolunun acısıyla yüzüne ekşitti ama adamı kaldırıp şoför mahalline yarısına kadar itmeyi başardı. Koltukta büyük bir bisküvi kutusu duruyordu. Orada bir Noel pastası yiyebilir ya da istemediğin kadar Semtex'e maruz kalabilirsin. Dipnot Semtex plastik patlayıcı. Her neyse, hadi tekrar deneyelim. Kalem bomba mı, fünye mi? Adamın yüzünü çevirdi ve Uzi'nin ağzını adamın dudaklarının arasına itti. Adam kıvrandı ve kendini çekti. Kalem. Umarım doğruyu söylüyorsundur. İkimiz için de en iyisi. Bisküvi kutusunun kapağını kaldırıp içindekileri çıkardı. Üç kalem çıktı. İkisi ne olur ne olmaz diye fazladan konulmuştu.
Aman tanrım dedi, 15 dakika elimi çabuk tutmalıyım.
İçindekileri çıkartıp fırlattı. Adam bayıldığında yere yatırdı. İnsanlar evlerinden ve mahalle barından çıkıyorlardı. Birkaç köpek havlıyordu ve iki cip hızla gelirken motorlarının gürültüsü duyuldu. İşte başlıyoruz. Süvarilerimiz yine geç geldi. Misafirhanenin duvarına sırtını yaslayıp kaldırıma çöktü. Cebinden bir sigara paketi çıkartıp içinden bir tane çekmeye çalıştı ama başaramadı. Bu olay askeri çevreler dışında hiçbir yerde ona itibar kazandırmamıştı. Ulusal gazeteler konuyla hiç ilgilenmedi bile. Çünkü Kuzey İrlanda'da ölüm ve kıyım o kadar çok hayatın parçası haline gelmişti ki eski bir ordu deyişinde olduğu gibi haberler gerçekleşmeden eskimişti bile. Ama bir yıl sonra Portland Oteli'nde 9 saat ölümün korkunç yüzüyle karşı karşıya geçirilen yalnız saatler George Hutch'ın almasından bile önce gerçekten haber değeri taşıyordu. İşinin günlük gereklerini yerine getirmeye devam ediyordu. Ordunun güvenli yeri olarak devralıp herhangi bir saldırıya karşı güçlendirdiği Byron yolu üzerindeki eski devlet okulundan çalışıyordu. Bu okul bar ve yeme içme tesisleriyle subaylara ve çalışanlara birçok odasıyla konaklama imkanı sunuyordu. Belfast'ın her tarafında böyle güvenli ama bir o kadar da kasvetli yerler vardı. Yerli kadınlar kantinde, çamaşırhanede veya temizlikçi olarak çalışabiliyorlardı. Bu kadınların birçoğu cumhuriyetçilerdendi ve sorunları çözmenin kabaca en kolay yolu sadece protestan kadınları işe almaktı. Diğer yandan işe ihtiyacı olan Katolikler de olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlardı. Bu kadınlar o yörede çalışıyordu ve sağlamlaştırılmış kapılardan herhangi bir bardan satın alınabilecek sahte kimlik kartlarını göstererek geçiyorlardı. Roper Byron sokağına atanalı 9 ay olmuştu ve bu süre zarfında ordu nişanı ve yakışıklılığıyla yeterince huzursuzluğa yol açmıştı. Bir de bunun üstüne genç bayanlara karşı akranlarında olmayan nazik tavrı, yerli kızların söylediği gibi onun bir sorunu olduğu fikrini tetikledi. Diğer yandan inanılmaz cesur olduğu bir gerçekti. Diğer bir gerçek ise bu 9 ay içinde silah arkadaşlarının bir kısmı son bedeli ödemişken bir kısmı da ağır yaralanmıştı. Portland Oteli vakası çoğu insanın ona başka bir gezegenden gelmiş gibi farklı gözle bakmasına yol açmıştı. Birçok insan da onun bulunduğu ortamlarda kendini rahat hissetmeyip hızlıca yanından geçiyorlardı. Rahatsız olmayan tek kişi uzağa taşınan yaşlı bir kadının yerine işe giren genç bir temizlikçiydi. Kızın adı Jean Murray'di ve Protestan Orange kökenliydi. Roper'ın odası onun temizlik listesindeydi ve işe başladığından beri kararlı bir neşesi vardı ve 2 gün içinde Roper'ın tüm işini öğrendi. Annesi 4 yıl önce onun deyişiyle kahrolası Katoliklerin yaptığı bir bombalı saldırı sırasında ölmüştü. Babası Orange Locası'na üyeydi ve liman idaresinde dolgun maaşlı bir işte çalışıyordu. Bir de Kenny adında 21 yaşında Queens Üniversitesi'nde son sınıfta okuyan bir kardeşi vardı. Roper'dan alabildiği kadar çok kişisel bilgi topladı. Askeri bilgiler olmadığı sürece Roper umursamıyordu. Hatta Roper bir anlamda ondan hoşlanıyordu. Bu da durup düşünmesi için ciddi bir sebepti. Çünkü birinden hoşlanması, etrafını ördüğü kalın savunma duvarlarının zayıflamaya başladığının habercisiydi.
''Bir kahraman olmak nasıl bir şey yüzbaşı? Sen yalnız bir adamsın. Bu da kahramanlığın beraberinde getirdiği bir gerçek. Sen ölümün yüzüne çok uzun süre baktın. Bu da gözünün ferini kaçırmıştır.''
''Teşekkür ederim Doktor Freud,'' dedi. ''Sen böyle şeyleri bilirsin.''
''Neden bunu yapıyorsun? Senin bu çöplük için fazla iyi olduğunu herkes biliyor.''
''Tamam, bir de şu açıdan bak. 1969'da sorunlar başladığında bomba olayı daha bebekti. Çok hamdı, çok sorun değildi. Yıllar geçti, IRA güçlendi ve bombalar çok daha karmaşık bir hal aldı. Halkın gözündeki IRA'nın inşaattan toplanmış bir avuç lazlak serseriden oluştuğu imajı değişmeye başladı.'' Birçok orta sınıf profesyonel de hareketin bir parçası olmaya başladı. İlkokul öğretmenleri, avukatlar, muhasebeciler ve bunun gibi birçok sıradan insan.
Yani ne demek istiyorsun?
Bomba yapanların artık üniversite diplomaları olduğunu, çok akıllı ve karmaşık düşünebildiklerini söylemek istiyorum. Portland bombasını bir düşün. Ben bir uzmanım ve yıllardır yüzlerce bombayla uğraştım. Ama sadece o 9 saatimi aldı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Geri gelecek. O bombacı geri dönecek. Sadece benim için. Bu sefer biraz daha farklı bir şeyle gelecek. Onu yenmemi kabullenemez. Bu kadar basit. Murray ona baktı. Mavi üniformasıyla süpürgesine yaslanmış, yüzünde hiç makyaj olmadan gözlerindeki acınası ifadeyle sevimli ve dağınık görünüyordu.
Söylediklerin çok korkunç ama yine de böyle devam edemez. Her şey değişir.
Değişir derken neyi kastediyorsun?
Tüm sistem, benim kendim bombaların yakında sizin gibi insanlara ihtiyacının olmayacağını söylüyor. Gazetelerde hakkında çıkan haberleri okumuş, artık kimin için çalıştığımı biliyor.
Değişir derken neyi kastediyor?
Yakında finalleri başlayacak, elektronik okuyor, aletler yapıyor. Şimdi sizin televizyonunuzu çalıştıracak, garajınızın kapısını açacak, arabanızı kilitleyecek, evinizin güvenlik sistemini açacak kumandalarınız mevcut. Bizimse sıradan bir terasımız var ama kardeşimin icat ettiği aletler muhteşem.
Çok ilginç ama bunun bombalarla ne ilgisi var ki?
Yani benim için çok teknik ama Howler dediği bir şey üzerinde çalışıyor. Standart bir televizyon kumandası gibi duruyor ama çok daha farklı. Güvenlik sistemlerini hem de çok önemli olanlarını kapatabiliyor. Bizim yerel bankada bana da gösterdi. Biz önünden geçerken kapıları kilitleyip açtı. İnsanlar giriyor muydu, çıkıyor muydu anlamıyorlardı. Arabaları yapabiliyor, dükkanların alarmlarını açabiliyor, hatta şehir merkezindeki büyük mağazaların bile alarmlarını açıp kapatabiliyor.
Çok ilginç dedi Roper. Büyüleyici ama yine de bombalarla ne ilgisi var anlayamadım.
Aslında üzerinde çalıştığı konu da bu. Belki Howler'ı öyle bir hale getirmiş ki senin Portland Oteli olayındaki gibi karmaşık bir bomba bile kapatılabilirmiş. Yani ben ancak böyle anlatabilirim.
Gülümsedi.
Her neyse, ben böyle lafa dalacak olursam diğer 5 odayı kim temizleyecek?
Hayır, bekle bir dakika dedi Roper. Şunu bir anlayayım. Kenny gerçekten bu icadı ne kadar ilerletti?
Bu aralar hep üstünde çalışıyor. Önceki gün Paradise sokakta arabada patlayıp bir çavuşun ölümüne sebep olan bombadan bahsediyordu. Howler'ın sadece tek bir düğmesine dokunarak onu kapatabileceğini söyledi. Çünkü bunun üzerinde çalışıyordu.
Roper heyecandan buz kesmişti. Bunu söyledi değil mi? Kahkaha attı.
Diğer türlü de çalışıp çalışamayacağını sordum. Yani kapatılabilen bir şeyin tekrar açılıp açılmayacağını. Bir Howler'ın iki tarafı olduğunu söyledi. Kapatılabilen bir şeyin tekrar açılabileceğini söyledi.
Kovasını aldı. Her neyse, ben gidiyorum. İşler beni bekler.
Bir şey daha soracağım. Kenny ile tanışabilir miyim?
Kapıya gitmişti, döndü. Bilmem. Yani askerler her zaman hedeftir. Ve bu aralar kimin kim olduğunu kestirebilmek çok zor. Katolikler her yerde.
Üniformasız gelirim Jean. Sadece onunla tanışmak ve işi hakkında konuşmak istiyorum. Tabii o da izin verirse.
Kulağa çok ilginç geliyor. Fikirlerini işin bu kadar içinde birileriyle tartışmak belki hoşuna gider.
Jean çok ciddi baktı. Haklısın, onun adına konuşamam ama arayıp ne düşündüğünü sorarım. Şimdi gitmem lazım, sonra haber veririm.
Jean gitti ve Roper yatağına oturup konuyu düşündü. Düşündüğü kadar çılgınca değildi. Gerçekten çok karmaşık bombaların bir şekilde girift yapbozlar halinde birbirine sarılmış ve birbirini besleyen, çoğu zaman garip biçimlerde çoklu elektrik devreleri vardı. Kenny'nin Howler aletinin arkasındaki teorisi kutsal kase gibiydi. En karmaşık güvenlik sistemi bir düğmeye dokunmakla etkisiz hale getirilebiliyorsa, bir dahinin yaptığı doğru bir dokunuşunda aynı şeyi bir bombaya yapması mantıklı görünüyordu. Kafasından bir türlü çıkaramadığı bir düşünce olduğundan aşağıya bara indi. Büyük boy viski söyledi ve görevli olmadığı için elinde bir gazeteyle köşedeki bir masaya oturup okuyormuş gibi yaptı ama düşünüyordu. Komutan binbaşı Sanderson içeriye göz attı.
''Bakıyorum da gece izne çıkmışsın Giles, çok şanslısın. Grand Hotel'de genel personel toplantısına katılmam gerek. Bu arada tatilin de onaylandı, pazar günü başlayacak. İki hafta keyfini çıkar.''
Binbaşı Sanderson gitti. Bir dakikalığına barda tezgahın arkasında bardakları temizleyen onbaşından başka kimse kalmadı. Jean Murray kapı aralığından içeri bakıyordu.
''Onbaşı buraya giremezsin, biliyorsun değil mi?'' diye sordu.
''Sorun değil,'' dedi Roper. ''Benimle görüşmek istiyor.'' Viskisini yuttu, ayağa kalktı ve koridora Jean'ın yanına gitti. ''Bana ne haberlerin var?''
''Kenny ile konuştum. Seninle görüşeceğini söyledi. Ama ancak bu gece olabilirmiş. Çünkü yarın Queen's Üniversitesi'ndeki finallerinin uygulamaları başlayacakmış.''
''Benim için sorun yok.''
''Benim işim bir saat içinde biter. Seninle Cohen Bar'ın köşesinde buluşuruz. Dediğim gibi, üniformasız.''
''Sorun değil. Nereye gidiyoruz?''
''Çok uzağa değil. 800 metre ötede. Union Canal'ın nerede olduğunu biliyor musun?'' Eskiden un fabrikası olan bir yerde sadece iş için kullandığı bir odası var. Yağmurluk giymen gerek, dışarıda sağanak var.
Bana uyar dedi Roper.
Bara dönüp bir viski daha söyledi, düşünceli haliyle köşeye oturdu. Patronu personel toplantısında olduğundan ortalıkta görünmeyecekti. Belfast'ta karanlık çöktükten sonra niyetlendiği bu sokak macerasını kimseyle paylaşmasına gerek yoktu. Riskler vardı elbette ama her çeşit risk hayatının öyle bir parçası haline gelmişti ki artık alışkanlık olmuştu. Silahlı gidecekti elbette, Browning'ini yanına alacaktı. Ancak destek istemek de mantıklı bir önlem olurdu. Viskisini içip silah deposuna gitti, çavuş Clark'ın orada olduğunu gördü.
''Ben bu gece kasabaya gideceğim. Üniforma giymiyorum. Özel operasyon. Browning'im yanımda olacak. Tavsiye edebileceğim başka bir şey var mı?''
Roper'ı bir kahraman olarak gören Clark ona ihtiyaç duyulduğu için mutluydu.
''25'lik Colt yüzbaşı. Ucu delik fişek kullanın. Alt edilmesi zordur. Buyurun.''
Silahı ve onluk fişek kutusunu tezgahın üzerine koydu.
''Bu kadar yeter mi?'' diye sordu Roper.
''Bunu da eklersek yeter.'' diyerek deri bir bileklik uzattı. ''Hiçbir şey mükemmel değildir ama üstünüz arandığında Browning gibi bir şey bulunursa her şeyin bittiğini düşünürler.''
Neşeyle gülümsedi. ''Sadece umut edin. Lütfen burayı imzalayın efendim.''
Bir defter ve kalem uzattı. Rupert, sana güvenebileceğimi biliyordum çavuş dedi.
Dikkatli olun efendim.
Odasında Roper eski ve rahat bir pantolon giydi. Kot değildi. Çünkü bu bilekliğe ulaşmayı kolaylaştırıyordu. Dikkatlice koltuğun şarjörüne 6 tane ucu delik fişek koydu ve kolay ulaşıp ulaşamadığını kontrol etti. Kurşun geçirmez yelek, koyu renk polo yaka bir süveter ve lacivert bir yağmurluk giydi. Omzuna tabanca kılıfı geçirmedi. Browning'ini sağ cebine koydu. Camdan dışarı baktı. Akşam karanlığında demode sokak lambaları parıldıyordu. Yağmur Belfast'ta da hep olduğu gibi yağıyordu. Küçük gardırobunda eski bir tweed şapka buldu. Kafasına geçirip aşağıya indi. Kapının iki yanındaki korumalar nöbetçi kulübelerinde kaldı. Onu iyi tanıyorlardı. Ne de olsa onu herkes tanıyordu.
''Her ne için gidiyorsanız çok kötü bir gece seçmişsiniz efendim.'' diye neşeyle seslendi bir tanesi engeli kaldırırken.
Roper da aynı neşeyle gülümsedi. Bir dakika durup bildiği kadarıyla dünyadaki başka hiçbir sokağa benzemeyen Belfast sokağına bir baktı. ''Tamam.'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Hadi işe koyulalım.'' Çıkıp Cohen'a doğru döndü.
John Murray barın girişinde yağmurdan sakınarak bekliyordu. Hazırda geniş demode bir şemsiye tutuyordu ve oldukça sabırsız görünüyordu.
''Nihayet gelebildin. Ben de gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım.''
''Böyle bir şey yapar mıyım?'' diye sordu Roper.
John ona baktı. ''Sanırım yapardın. Ama o ağzını kapalı tutsan iyi olur. Eton'a falan gitmiş gibisin.''
Dipnot, Eton, 1440 yılında açılmış İngiltere'nin en eski okullarından biri.
Şemsiyesini açtı. ''Haydi gidelim.''
Jan hızla yürürken Roper da bir adım arkasından onu takip ediyordu. Berbat bir gece.
''Bana mı söylüyorsun? Bütün gün sadece bir sandviç yedim ve açlıktan ölüyorum.''
Roper itaatkar bir şekilde arkasından yürüyordu. Arda arda kötü sokaklardan geçiyorlardı. Nehir uzakta değildi. ''Böyle bir yerde yaşamak zor bir hayat olmalı.''
''Londra'daki İngiliz hükümetinin Belfast'ı umursamadığı kesin. Burası unutulmuş şehir.'' ''Luftwaffe'nin buraya Liverpool'a saldırdığından daha çok saldırdığını biliyor muydun?''
Dipnot Luftwaffe, Alman Hava Kuvvetleri.
''Bence onlar Harland and Wolf ve tersanelerin peşindelerdi. Titanic'i burada inşa ettiler değil mi?''
''İsa ve Meryem ana aşkına, bu sadece efsane bayım.'' dedi. ''Şu anda yaşananlar gerçek ve bu ülkenin geleceği.''
''İsa ve Meryem ana.'' Genç bir protestan kadının ağzından duymak çok ilginçti. Roper elini cebine götürdü. Browning'in kabzasını bulduğu sırada Jean kahkaha attı.
''Bana neler oluyor? Kahrolası Katolikler gibi konuşuyorum. Havadan olsa gerek.''
Union Canal'ın nehre döküldüğü ve çürümekte olan depoların olduğu bir yere geldiler. Dickens romanlarından çıkmış gibi çürümekte olan küçük Victoria evleri vardı. Eski demir bir köprü ayağının yanında Conroy'un un fabrikası diye bir levha vardı. Alanı aydınlatan demode bir lamba kapının üzerine tutturulmuştu. Onun üzerindeki pencereden de ışık sızıyordu.
''İşte geldik.'' dedi Jean ve dar ahşap bir merdiven aralığından yukarı çıkmaya başladı.
Yukarıdaki açık kapıdan aşağıyı aydınlatan bir ışık sızıyordu.
''Kenny, biz geldik.'' diye seslendi.
Roper'ın büyükçe bir odanın ortasındaki masanın üzerindeki teknik donanım, alet ve mengeneleri görmesi için duraksadı. John ilerledi, Roper da eli cebinde Browning'in kabzasını tutarak arkasından gitti. Kapı arkasından kapandı. Roper'ın ensesine bir silahın namlusu dayandı. Yoğun Ulster aksanıyla bir ses, ''Ağır ol yoksa beynini dağıtırım, ellerini kaldır.'' dedi. Roper kendisine söyleneni yaptı. Üstü arandı, Browning bulundu.
''Bir Browning, zevkini beğendim.''
Masaya doğru itildi. ''Oraya ilerle ve dön.'' Roper ona söyleneni yaptı ve karşısında ufak, sırım gibi genç bir adam buldu. Saçları omzuna kadar geliyordu. Sol elinde otomatik bir beretta vardı. Eski kısa bir kruvaze ceket giyiyordu. Browning'i sağ cebine koyarak sırıttı. Şu haliyle çok dost canlısı görünüyordu.
''İşte muhteşem adam.''
''Sen de Kenny Murray olacaksın.''
''Hep öyleydi.''
''Havlur yok galiba.''
Murray güldü. ''Burada değil bombacı adam, burada değil ama aslında var. Mükemmel olsun diye uğraşıyorum.''
''Bu kadar uğraşmandan çok etkilendim.'' dedi Roper. ''Ne de olsa senin amacın bombaları patlatmak.''
''Aslında öyle ama içimdeki bilim adamı bir meydan okumaya dayanamadı.''
Roper cebinden bir paket sigara çıkarıp bir tane yakan Jean'a döndü. Ah Jean, beni hayal kırıklığına uğrattın. Terbiyeli bir Katolik çıktın sonunda.
Sen de benim protestan bir ucube olduğumu düşündün. Senin için çok daha üzücü.
Bu sözlerde öfke vardı ama sanki daha çok kendine öfkelenmiş gibiydi. Peki tüm bunların sebebi ne? Beni vurmak isteseydiniz vururdunuz, dedi Kenny'ye.
Çok haklısın. Bunu yapmak isterim ama emirleri ben vermiyorum. Seninle konuşmak isteyenler var. Amaç istihbarat. Bombacılarımız seni haklamak için can atıyorlar. Hadi gidelim. Lütfen önce sen.
Nasıl istersen. Roper kapıyı açıp karanlık merdivenlerin başında bir süre durdu. Sol eliyle trabzanları buldu ve inmeye başladı. Yapacak tek bir şey vardı ve tek bir şansı olacaktı. Dolayısıyla yolun yarısında gölgenin içine doğru bilerek kaydı, küfrederek ve trabzanı tutarak bilekliğindeki kolta uzandı. O kargaşanın içinde silahı yağmurluğunun cebine attı.
''Dikkat et Tanrı aşkına'' dedi Kenny.
''Benim hatam değil, burası ölüm kapanı gibi.'' Roper kendini toparlayarak devam etti. Kenny kahkaha attı.
''Bunu duydun mu Jean?'' dedi arkasından gelen ablasına. ''Bu adam tam bir komedyen.''
Roper dışarı çıktı. Sağ eli cebinde köprünün üzerinde yürümeye başladı. Yarı yolda durup arkasını döndü. ''Bilmeni istediğim bir şey var, seni Katolik pislik.'' Kenny yüzü ona dönük şekilde Beretta'yı sağ bacağına tutarak durdu. ''Nedir bombacı adam?'' diye aynı dostane sesle sordu. ''Bir hata yaptın. Şansın varken beni öldürmeliydin.'' Elini kaldırdı, Kenny'ye gözlerinin arasından iki kez vurdu. Ucu delik fişekler kafatasının arkasını parçaladı. Kenny kendi etrafında döndü, köprünün demir trabzanlarına yığıldı. Jean çığlık attı, Roper yere eğildi, cesedi bileğinden kavradı ve hızla akan kanala doğru fırlattı.
''İşte gidiyorsun.'' dedi Roper. ''Şimdi mutlu musun Jean?''
Geri geri gitmeye başlamıştı. ''Ah İsa ve Meryem ana, ben ne yaptım?''
''Ölene kadar kendine bunu soruyor olacaksın.'' dedi Roper.
Jean bir anda kendini toparlamaya başladı. ''Beni öldürmeyeceksin.'' diye fısıldadı. Roper tek kelime etmedi, döndü ve köprünün diğer tarafına yürüdü. Arkasında Jean içini çekerek ağlıyordu. Kardeşini Lagan nehrine ve sonra da denize taşıyacak kanalın sularında sesi yankılanıyordu. Yağmur sularıyla yıkanmış kötü sokaklardan geçiyordu. Uzakta bir yerlerde ateş ediliyordu. Kırık cam parçalarıyla kirlenmiş kaldırımlarda dikkatlice yürüyor, bombalanmış binaları geçiyordu. Aniden tüm yaşananlar gözünün önünde belirdi. Çok uzun yıllar olmuştu, çok yorucu yıllar. Çok fazla adam öldürmüştü, çok fazla ölüm. Byron sokağına vardığında hiç durdurulmaması şaşırtıcıydı. Hemen bara gitti. Barda kimse yoktu. Tezgahın arkasındaki onbaşı şişeleri toplarken merakla baktı.
''Tam zamanında efendim. Ben de 15 dakika içinde kapatıyorum. Size ne verebilirim?''
''Büyük bir skoç iyi gelecektir.''
Yağmurluğu açık onu satan hoş kızı öldürdüğü adamı ve onu olması gerektiğinden daha az endişelendirdiğini düşünerek köşede oturdu. Onbaşının radyosu açıktı. Bir gece programı dinliyordu. Kırık kalp ve melankolik nostalji dolu bir Cole Porter şarkısı. ''They can't take that away from me'' çalıyordu. Giles Roper Belfast'ta işinin bittiğini biliyordu. Önce çavuş Clark'a 25'lik Colt'u götürmeli ve bir Browning High Power'ın kayıp olduğunu bildirmeliydi. Ama şimdi bu gece değildi. Şimdi ihtiyacı olan şey biraz uykuydu. Huzura ihtiyacı vardı. Onbaşıya iyi geceler dileyip yatmaya gitti.
4. ayrımın sonu. Sayfa 62.